bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Ne kitapsız ne kedisiz. Denemeler 1. Bilge Karasu. Metis Edebiyat 5. basım. Ekim 2001. Bu kitap 94 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ekim 2008. Okuyan Hacer Korkut. Ona bakıyorum. Susuyor. Önüne bakıyor. Çocukluğundan beri bu oyunu oynar. Gözetlenme oyununu. Önceleri belki bir suçluluk duygusuydu bu. Kendisine dikilen göz, Tanrı'nın, anasının, büyüklerden birinin, sevmediği birinin gözü olur, kınar doğanda yaptığını. Adı konmadan yaşanırdı bu suçluluk. Şimdi ise gerçekten bir oyun. Kimi dakikayı, bakan, gören varmış gibi yaşamak. Karasu kendi kendine bir şeyler anlatır, gözetlenme oyunu da o sırada oynanır. Bakan göz, o anlatılanı dinlemektedir. Nasıl gözse. İşte bundan ötürü bakıyorum ona. Baktığımı biliyor, susuyor, önüne bakıyor. Ne düşündüğünü bildiğimi biliyor. Bilge Karasu, ne kitapsız ne kedisiz. Bilge Karasu, 1930-1995. Şişli Terakki Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde Ankara Radyosu Dış Yayınlar Bölümünde çalıştı. 1963-64'te Rockefeller Bursu'yla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulundu. 1974'te Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk yazısı 1950'de, ilk öyküsü de 1952'de Seçilmiş Hikayeler Dergisi'nde yayımlanan Bilge Karasu, 1963 yılında D.H. Lawrence'ın The Man Who Died, Ölen Adam kitabının çevirisiyle Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülünü, 1971'de Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanını, 1991'de Gece kitabı ile Pegasus Ödülünü ve 1994'te Ne Kitapsız Ne Kedisiz ile Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü aldı. Kitapta yer alan denemelerden Bilge Karasu adlı birinin 50. yaşı üzerine metin taslağı, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1981'de, İletişimin Güçlükleri Üzerine Yerli Yersiz Sözler ve Dostlarım Üzerine diye söze girişerek, Türk dilinde 1982'de, İmgi Üretiminde Roman Hala İlk Sırada, yine Türk dilinde 1983'te, Yeni Dediğimiz Üzerine, Bilişim'de 1986'da, Cinayetin Azı Çoğu Şehir Dergisi'nde 1987'de, Ne Kitaplı Ne Kitapsız Gösteri'de 1987'de ve Bir Hayvanla Yaşamak Kedi Dergisi'nde 1994'te ilk kez yayımlanmıştır. Ne Kitaplı Ne Kitapsız. Hangi yazar okuma yaşamının bir parçası saymışsa, kitap üzerine, kitaplarla ilişkiler üzerine bir şeyler yazmamış. Önce ellerime bir kandille ben de katılayım. Nesne kitapla ilişkili bir soru sorduğumuza göre. Gösteri Dergisi'nin bir soruşturması. Oradan başlayayım. Yaşamımın en pahalı, en imrenilir üç kitabını 20-22 yaşlarım arasında yaşadım. Pahalıydı. Ama bana göre değeri, imrenilirliği ise benim için geniş ölçüde metindeydi. Bugün gene de çok güzel kitaplar sayarım onları. Aradan geçen 35 yıl onları bir parçacık tarihte kıldı. Ciltleri, kağıtları, baskıları. Ama o günde, büyük olasılıkla bugün de kitap pazarı kurtlarının canis lupus anlamında dönüp bakacakları şeyler değil. Diyeceğim, öylesinin elime geçmesi bu metinlerin daha ucuz baskılarının bulunmayışındandı. Yaşamımın tek yatırımı kitap oldu ya, pazarlık değerliğe önem vermediğim için paramı havaya yatırsaymışım durum pek değişik olmazmış. Binlerce kitabımın arasında numaralanmış kitap olsa olsa 3-5 tane, besbelli, özellik de aramamışım. Bir iki kitabın ardından koştum koşmasına. O anda okunması, görülmesi gereken kitaplar hiç olmadı değil yaşamımda. Kitaplık hizmetleri sağ olsun. Azrak kitabı gerektiğinde buldum ama edineceğimde hiç çırpınmadım. Okumak istediğim için genellikle ucuz baskısını bularak aldığım kitaplar, yani bugün dolaplarımı dolduran kitapların çoğu bana ilk 10-12 yıl içinde birkaç şey öğretti. Okunamayan kitap ölü bir nesnedir, bir yüktür. Ne yazık ki okunmuş kitapların birçoğu da zamanla böyle bir ölü yük olmaya adaydır. İster tozdan, ister güneşten, kimi zamanda bir kedinin aşırı ilgi ya da sevgisinden korumak için pek çoğunu kapalı dolaplara doldurduğuma göre kitaplarımı, malımı sergilemek gibi bir merakım da yok. Okuduğumla kendi ellik imgem arasında görünür bir bağ kurmak derdim değil. İnsan okumaya meraklıysa birçok kitabı okumak ister, alır, edinir. Okumanın düzeni ise değişebilir. Hızı önceden kestirilemez. Örneğin okunmak üzere sıraya koyduğum 5-10 kitap olmuştur. Ama 5'ini onun ard arda okuduğum olmamıştır. Araya gerekli ya da gereksiz başka kitaplar girmiştir. Sonraları okuma üzerine geliştirdiğim düşüncelerde okuma hızları, okuma düzeni üzerine bu ilk gözlemlerimin payı önemli oldu. Uzun süre içinde iyi okuma ile edinilmiş kitap sayısı birbirine bağlı değil. Belli bir dönemin bütün ilgileri yaşam boyu sürüp gitmez. İlgilerde değişiklik olduğu için başka dönemlerden söz edebiliyoruz zaten. Ana ilgiler, yani dönemden döneme bir biçimde sürüp gidebilenler de pek başka şeylerle beslenmek isteyebilir, ister. Her adımda ölü kitap yükü artar durur. Kimi zaman alındıktan yıllar sonra okunabiliyor bir kitap. Şimdi aldıktan 30 hatta 40 yıl sonra okuduğum kitaplardan söz edebiliyorum. İşin tuhafı bu okumaların hemen hemen hiçbiri geç kalmışlık duygusu vermedi bana. Verecek olan kitapları zaten okumuyor muyum ne? Tersine ancak 40'ın 50'sine gelindiğinde okunması gereken kitaplar hiç de az değilmiş diye düşündüğüm çok oldu. Birçok kitabın yazar kaç yaşında yazmışsa o yaşta okunması galiba pek yerinde olur dedim sık sık. Ama artık nesne kitaptan değil metinden söz etmekteyim. Okur kitap arar ama kitabın da okuru bulduğunu ben çok gördüm. Açıklanabilir bir şey söylemiyorum belki ama rastlantıların çoğu açıklayamadığımız için rastlantı görünmez mi? 18. yüzyılın ortalarından bu yana Serendipli Üç Şehzade masalından yola çıkılarak türetilmiş bir sözcüğü var İngilizcenin. Serendipity, aranmakta olmayan değerli, hoşlanılır bir şeyin insanın karşısına çıkıvermesi anlamında kullanılan. Elbette aranmayan şeyin bulunması olacak şey değil. Ne var ki aranmamayı o anda aramakta olmamak ya da aranması gerektiği düşünülen yerde aramakta olmamak diye yorumlarsak birçok kişinin bu serendiplilikten az ya da çok pay aldığını kestirebiliriz. Serendip yağmuru benim de tarlama yağmıştır ara ara. Bir şey, birçok şey, bir şeyler öğrenmek için okumak, kitaba yönelmek ile haz duyulduğu, duyulacağı umulduğu için okumaya oturmak arasında gerçekten büyük bir fark var mı? Hatta herhangi bir fark var mı? 1,5 yıl önce 18 yıl oturduğum evden taşınmam gerektiğinde kitaplarıma duyduğum öfkeyi yakınımdakiler hep gördü. Hepsini satacağım diye haykırdım, söylendim günlerce. Bir iki göstermelik satış bile oldu. En az 2000 kitabımı satma tasarladım ya, bugüne dek bu satışın bir parçacığı bile gerçekleştirilmiş değil. Yıllardır satacağım deyişim, beceremeyişim, Malımdan kopamayışım. Alıcı çıksın diye beklerken alıcı çıktığında mızmızlanacağım bilişim. Çok başka bir düzeyde de tanıdığım bir duygu bu. Çok sevdiğiniz, birlikte yaşadığınız, onsuz bir yaşamı düşünemeyeceğiniz ölçüde yaşamınıza yer etmiş kişiler, varlıklar da sizi bezdirir arada bir. İçinizin bir kuytularında onlardan kurtulmak istersiniz. O kişinin, o varlığın ölümünü bile geçirirsiniz usunuzdan. Getirirsiniz gözünüzün önüne. Tepkinin ilkelliği apaçık değil mi? Kendinizi ne kadar bağlı, sözcüğün hemen hemen her anlamıyla bağlı, duyduğunuzun bir kanıtı değil midir zaten bu çılgınlık? Çılgınca şeyler düşündüğünüzü de bilirsiniz. Suçluluk duygularından falan söz etmiyorum. Çünkü bilirsiniz ki onsuzluk sizin de en azından bir parça ölümünüzdür. Düpedüz. Evet, ölenlerin ardından yaşandığını, ölenle ölünmediğini herkes bir gün öğrenir. Ama eksilerek, azalarak, sakatlanarak, bir yeri koparak yaşandığını. Oysa nesne kitaptan kopabilmek gerek. Metinden ya da öğreniden söz edilecek olursa diyeceğim ki, o metin sizi uzun ya da kısa süre besleyip yaşattıysa, ondan da kopmasını öğrenmek gerek. Özümlediğinizle yetinebilirsiniz. Vazgeçilmez metinler yok mu? Elbette var ama ne kadar az. Onları mezarımıza taşımayacaklardır gene de. Cenazemizi kaldıranlar. Bunları bir yazar, kitap üreten bir kişi olarak söylüyorsa, birilerine bir süre yoldaşlık edebilecek, birilerini uzun ya da kısa bir süre besleyebilecek bir metin üretmiş olmanın mutluluğuyla yetinebileceğini çoktan öğrendiğindendir. Yazarın avuncu, 3200 yılı aşkın bir süre önce bir papirüs üzerinde şöyle dile getirilmiş. İnsan ölür, gövdesi yeniden toz olur. Benzerlerinin hepsi toprağa döner yeniden. Ama kitap, anısının ağızdan ağza iletilmesini sağlar. Bir kitap, sağlam bir evden yiğidir. Ya da batıda bir tapınaktan, bir kaleden de yiğidir. Chester Beatty 4, Arka Yüz. Kitap aracılığıyla zenginlik ya da beğeni inceliği gösterisi, kitap dışında yaşam bilmemek, kitap dışında bir yaşam unutmak, bilgililiğiyle övünmek. Pek anlamsız göründü bunlar bana. Hem kitapça zenginlik, bulunmaz kitapların ardına düşme, bir çeşit spor, sınırları vardır, tanımak zorundasınızdır, el elden üstündür demesini öğrenirsiniz. Bildikleriyle övünmekse, bilmediklerimizin, bir şeyler öğrendikçe daha da büyüyen, uçsuz bucaksız ummanı karşısında ne kadar zavallı bir çaba. Kitap yığdım, hata etmişim. Kitap edinmeyi marifet sanmışım. Aradığım şu kitabı bulmazsam, yaşayamam der gibi, işimi yapamam demenin abartı olduğunu sanıyorum. Hiçbir kitap her güçlüğü çözmeyecektir, tamam. Ama okudum. Yaşamım boyunca durmamacasına, okumaksızın yaşayamayacağım duya duya. Birçok şeyin ölüp gittiği düşünülen bu yaşımda bile en çılgın çeşitliliği içinde okumalarımı sürdürmemek usumdan geçirebileceğim en büyük olmazlık. Öz imgemle ilişkili bir şey olsa gerek. Geçenlerde bir soruşturmacıya vermiş göründüğüm yanıt, sözümün biraz yanlış anlaşılmasının sonucuydu. Bu yazı o yanlışı düzeltmemi gerektiriyor. Okumalarımın mevsimi yok. Örneğin, yazın okumaya daha çok vakit buluyor değilim. Çok okuduğum, yani okuduklarım listesine sık sık birer satır eklediğim dönemler de var. Listenin neredeyse donup kaldığı dönemler de var. Çeşitli nedenlerden ötürü. Kitap karıştırmaktan, parça bölük okumalardan değil, birim metin okuyup bitirmekten söz ediyorum. Okuma hızımdaki bu yükselmeler ya da alçalmalar yazı da rastlayabilir, kışa da. Bir bütün olarak şu yıla da, bu yıla da. Liste tutmanın yararından söz etmeyeceğim burada. Ama gene bu yazı çerçevesi içerisinde bana sorulabilecek bir soru var galiba. Listede bir edinti özeti olarak kitaplarından değilse bile okuduklarından övünç payı çıkarmanın bir dayanağı sayılmaz mı? Övünmem güç çünkü listeyi kendim için tutuyorum. Ayrıca yıl sonunda okumalarımın sayısını genellikle pek yetersiz buluyorum. Çok daha fazla okumam gerektiğini düşünerek yaşadığım söylenebilir bu durumda. Temel ilkem, herhangi bir kitabı, herhangi bir anda istediğim için, istek duyduğum için okumak. İstek duymadığım bir kitap karşımda duruyorsa beni rahatsız bile edebilir. Kitabı bıraktım, okurdan söz ettim. Mısırlı'nın dediği gibi kitap pek güzel de okur da olmalı. Nasıl okumak gerektiğini, gerekebileceğini durmaksızın araştıran, öğrenmeye çalışan, biraz olsun öğrendiğini düşünebilecek hale gelmiş okur. Okumasını bilen, gerçi okuyarak öğrenmiştir. Her okuyanın, hatta yazanın demeli, okumasını öğrendiyse hiç söylenemez. Varlığına alıştığın bir nesneden kopmak güç gelebilir. Yaşamak, pek çok şeyden kopmasını öğrenmektir de. Ama ister yaşarken, ister okurken, başkalarında gördüğüm için var olduğunu öğrendiğim, bir nesneye duyulan yakıp tüketici tutku, sanıyorum bilmediğim bir şey. Bir nesneyi, hatta daha genel olarak bir şeyi bütün varlığımla istemeyi, yani içimden istemeyi ya da birinden, bir başkasından istemeyi beceremedim. Avdan, avcıdan çok söz ettim. Ama onlar nesne değil. Onlar yaşamın akıp gidişi içinde kişinin temel tutumları. Avlığı, avcılığı becerdim mi ki? Avcı da, av da kendileri üzerine bir şeyler düşünürler elbet. Ama avı avcıdan, avcıyı avdan sormak gerekir. Mutlaka. 1987. İmge üretiminde roman hala ilk sırada. 1928 yılında Virginia Woolf, Vita Sackville West'e yazdığı bir mektupta romanın kendisine yazılamayacakmış gibi gelen bir şey olduğunu anlatır. Herhangi bir yazı yazması gerektiğinde şöyle bir saat falan düşündükten sonra söylenecek bir dizi şey gelirmiş yavusuna, roman hiç ulaşılamayacak bir karşı yaka gibi görünürmüş. Nasıl imrenmem Virginia Woolf'un haline? Her yazı ulaşılması çok güç bir karşı yaka gibi görünür bana. Ama şurada, şu anda önemli olan benim duygularım değil, Woolf'un duyguları değil. İkimizin de kullandığımız bir şey. İster romanı, ister yazıyı yazma işini anlatmak, karşımızdakini içimizdekini iletebilmek için kullandığımız bir şey. Bizim bulmadığımız, yaratmadığımız ama kullandığımız için kullanırken, kullanmakla, iletmek istediğimizi en kestirme, en dolu biçiminde iletebileceğine inandığımızı belli ettiğimiz, kısacası öznelleştirdiğimiz bir şey, bir imge. Bu imgeden yola çıkarak kendi hesabıma şunları söyleyebilirim örneğin. Ulaşılacak karşı yaka bir metnin bütünlüğüdür. O metnin başına oranla sonu değil. Yazı, belki Virginia Woolf için de öyleydi bilemem. Yazan için de, okuyan için de, elbette romanın kişileri için de bir yolculuktur. Ancak gerek ulaşmanın, gerek yolculuğun nasıl işler oldukları, nasıl tasarlanıp anlamlandırılacakları, şu yazımı okumakta olan her okur için öznel bir şey olacaktır. Yolculuk bir yola vurmaktır kendini. Karşı yakaya ulaşmanın bütün hazlarıyla, geçenlerde bir dostum okurun duyduğu hazdan söz ederek ona bu hazzı vereceğini düşünürken yazarın haz duyup duymadığını merak ediyor, soruyordu. Yazarken haz duyar mısın? Doğrusu yanıtlamak güç. Bitirmenin hazzı var, o elde bir. Ama yazının yazılması sırasında olsa olsa güç bir yerin iyi gibi görünen bir çözüm bulunarak bitirilmiş gibi olmasının duyurduğu bir hazdan söz edebilirim. İlk yazılışı bitmiş metin üzerinde çalışırken, bak bu pek fena olmamış galiba diyebildiğim yerlerde haz verici sayılır. Yazma gereğini yerine getirmenin hazından söz edebilir miyim? Evet, o haz var. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.